Ayrım 6. Çocuklarıma Mektuplar. Antonio Gramsci. Sayfa 77. Bir mezarcıyı kaçıran cinlerin masalı. Charles Dickens. Yıllar yıllar önce kentin birinde Gabriel Grubb adında kilise ve ölü gömme işlerine bakan bir adam yaşıyordu. Her zaman homurdanan, sevimsiz biriydi. Kendisinden ve yeleğinin kocaman cebine soktuğu eski bir içki şişesinden başka hiç kimseyle iyi geçinemezdi. Grubb, neşeli yüzler gördüğü zaman kötü ve öfkeli bakışlar fırlatırdı. O zaman herkeste bir hoşnutsuzluk belirirdi. Bir yılbaşı arifesiydi. Ertesi sabah bir mezar kazıp bitirmesi gerekince güneşin batmasına yakın iş önlüğünü sırtına vurup mezarlığa doğru yola koyuldu. Yol boyunca ağır ağır yürürken havai fişeklerin ışıklarını görmeye, yılbaşı gecesine hazırlananların attıkları kahkahaları, neşeli çığlıkları ve yiyeceklerin iştah açıcı kokularını duymaya başladı. Bütün bunlar bizim Grubb'ın yüreğinde eski ve buruk bir tat bırakıyordu. Koşup oynayan çocukların mutlu yüzleriyle karşılaştığında onları kızıl, kızamık, difteri, boğmaca ya da bu çeşitten bir hastalığa yakalanmış olarak düşledi ve kuvvetle önlüğünün kollarını sıktı. Böyle düşünceler içinde ilerlerken birkaç tanıdığın verdiği selamı mezarlığa kıvrılan keçi yolunu dönünceye dek dişlerinin arasından homurdanarak aldı. Mezarlığa vardığı gibi paltosunu çıkardı, el fenerini yere koydu, yarıya kadar kazılmış çukurun içine girip soluk soluğa tam bir saat çalıştı. Kazmayı bitirdiği zaman büyük bir memnunlukla eserini seyretti ve önlüğünü çıkarırken şarkı söylemeye başladı. Ne güzel bir ev yaz ve kış için, altı karış bir yer cehenneme gidecekler için, ayak ucuna ve baş ucuna birer taş... Ne bayram solucanlar için ne güzel bir aş. Yeşil otlar, hafif mantarlar başucunda. Bu ev ne de güzel duruyor mezarlıkta. Bizim Gabriel bir mezar taşına oturup yeleğinin cebindeki şişeyi çıkarttıktan sonra "Oh!" diye bağırdı. Güzel bir yılbaşı tabutu. Bu yılbaşı sandığı. Aman ne güzel, ne iyi. Tam arkasından gelen bir ses aynı şekilde "Oh, oh, oh!" diye tekrarladı. Gabriel korku içinde çevresine bakındı. Solgun ay ışığı altında her şey sakin görünüyordu. Mezarların üstündeki çiğler pırıl pırıl parlıyor, eski kilisenin oymaları üstünde tomurcuklar gibi ışıldıyorlardı. Bu durgun görüntüyü bozacak en küçük bir gürültü duyulmuyordu. Gabriel şişeyi dudaklarına götürürken, "Herhalde benim sesimin yankısı," dedi. Kalın bir ses, "Hayır, yankı falan değil," diye karşılık verdi. Gabriel kaçmak için ayağa fırladı ama gözleri damarlarındaki kanı donduran bir görüntüye takıldığı için korku ve şaşkınlıkla olduğu yere çakıldı kaldı. İki adım ötede bir mezar taşının üstüne oturmuş, hiç kuşkusuz bu dünyadan olmayan garip bir yaratık duruyordu. İstediği an yere dokundurabileceği upuzun bacaklarını tuhaf bir biçimde bükmüştü. Kasları hayli gelişmiş olan kolları çıplaktı. Ellerini dizlerinin üstüne koymuştu. Fıçı gibi yuvarlak olan gövdesinin üstünde saçaklar ve işlemelerle süslü bir cübbe taşıyordu. Sırtına kısa bir şal atmış, boyun bağını özenle bağlamıştı. Upuzun ayakkabılarının burunları kıvrıktı. Başında mürekkepli kalemle süslenmiş pembe bir şapka taşıyordu. Cin,
"Yankı değildi o ses," dedi.
Çarpılmış olan Gabriel karşılık veremedi. Cin son derece ciddi bir sesle,
"Bu yılbaşı gecesinde burada ne işin var?" diye sordu.
Ölü gömücü, "Bir mezar kazmaya gelmiştim de bayım," diye kekeledi.
"Böyle bir gecede kim bir mezarlıkta bu mezarlar arasında dolaşmaya cesaret edebilir?" diye bağırdı cin.
Mezarlığı doldurmuşa benzeyen ve çılgınca bağıran bir yığın ses,
"Gabriel Grubb, Gabriel Grubb!" diye inliyordu sanki.
Gabriel Grubb korkuyla çevresine bakındı ama hiçbir şey göremedi. Cin,
"Bu şişenin içinde ne var?" diye sordu.
Mezarcı bu garip yaratığı cinlerin gümrük dairesinde bir görevli sanıp şişedeki ardıç suyunu da bir takım kaçakçılardan satın aldığı için titremeye başladı ve "Biraz ardıç suyu efendim," diye geveledi. Cin,
"Kim tek başına üstelik böyle bir gecede ardıç suyu içer?" diye bağırdı.
"Gabriel Grubb, Gabriel Grubb!" diye genç bir yığın ses karşılık verdi. Cin canlıdan çok ölüye benzeyen bizim zavallı Gabriel'a kötü bir tavırla gözlerini dikti, sonra sesini yükselterek bağırmaya başladı.
"Öyleyse bizim yasal avımız kimdir?"
Bu soruya yüzlerce ağızdan çıkıyormuşçasına bir şarkıyla karşılık verildi.
Bunlar kilise orgunun en yüksek perdesiyle bağırıyorlardı. Öyle ki yine "Gabriel Grubb, Gabriel Grubb" diye bağırılıp tekrarlanan sanki vahşi bir rüzgarın mezarcının kulaklarına kadar getirdiği korkunç bir şarkıydı bu. Cin kaba bir gülüşle "Bu işe sen ne diyorsun bakalım?" diye sordum. Zavallı mezarcı korkudan yarı baygın bir halde "Oh, bütün bunlar çok ilginç" diye karşılık verdi. "Ama izninizle işimi bitirmem gerekiyor da." Cin "İş mi?" diye sordu. "Hangi iş?"
"Mezar bayım, mezarı bitirmem gerek" diye kekeledi mezarcı.
"Ha, mezar!" diye bağırdı cin. "Bütün insanlar mutlu olurken kim mezar kazmak ister ve bundan zevk alır?"
Bunun üstüne yeniden o garip sesler hep bir ağızdan
"Gabriel Grubb, Gabriel Grubb" diye karşılık verdiler.
Cin konuşmasını gereksiz yere uzatarak
"Korkarım sevgili Gabriel, arkadaşlarım seni istiyor. Gerçekten de bundan korkuyorum."
Zavallıcık gitgide daha büyük bir korkuya kapılarak "İzninizle efendim" diye karşılık verdi. "Sanırım yanılıyorsunuz, arkadaşlarınız beni hiç tanımazlar, beni hiç görmediler ki."
Cin "Aa, gördüler seni, gördüler" dedi. "Neşeli çocuklara kötülükle bakan ve öfkeyle önlüğünün kollarını çekiştiren bu hain bakışlı ve karanlık yüzlü adamı hepimiz çok iyi tanıyoruz."
Cin birden deli gibi gülmeye başladı. Bacaklarını havaya dikip başı üstünde, daha doğrusu pembe şapkasının üstünde amuda kalktı. Sonra hayranlık verici bir çeviklikle korkunç bir sıçrayış yaptı ve tam ölü gömücünün ayakları dibine düştü. Zavallıcık binlerce kez kaçmaya çalıştı ama hepsi boşa gitti.
Ben sanırım sizi bırakmam gerek efendim."
"Bizi bırakmak ha?" diye gürledi cin. "Hey bakın, Gabriel Grubb bizi terk etmek istiyormuş."
Tam o sırada mezarcı sanki aniden ateş almış gibi kilisenin pencerelerinden korkunç bir ışığın parladığını gördü. Işık kaybolur kaybolmaz tıpatıp birincisine benzeyen bir cinler bulutu mezarlığı kaplarken neşeli bir ork sesi yükseldi. Başlarında bizim cin olduğu halde mezarların arasında atçılık oynamaya başladılar. İnsanın başını döndüren bir çılgınlıkla bir çember halinde koşuyorlardı. Bir süre sonra oyunun çılgınlığı en yüksek noktasına ulaştı. Kendilerini geyik yerine koyup gitgide daha çok sıçrıyor, ork sesi yükseldikçe yükseliyor, başlarını bacak aralarına sokarak yerlerde yuvarlanıyor, lastik toplar gibi mezarların arasında zıplıyorlardı. Birden cinler kralı Gabriel Grubb'ın sırtına atlayıp onu boynundan yere doğru çekerek beraberce toprağın altına girdikleri zaman zavallı mezarcı başının topaç gibi döndüğünü ve bacaklarının tir tir titrediğini hissediyordu. Bu baş döndürücü inişten sonra soluk almayı başaran Gabriel kendisini geniş bir mağarada buldu. Çevresinde yüzlerce cin vardı. Mağaranın tam ortasındaki bir setin üstünden iş arkadaşlarından birinin geçmekte olduğunu fark etti. Gabriel Grubb canlıdan çok bir ölüye benziyordu. Cinler kralı
"Bu gece hava soğuk" dedi. "Çok soğuk. Bana içmek için sıcak bir şeyler getirin."
Bu buyruk üstüne yarım düzine kadar cin rüzgarla savrulmuşçasına yerlerinden fırladı ve anında krallarına sunmak üzere üstünden dumanlar tüten bir tas sıcak içkiyle döndü. Cinler kralı tastan çıkan alevleri yutarken
"Ah!" diye bağırdı. "İşte bu insanın içini ısıtır. Bay Grubb'a da bir tane getirin."
Zavallı mezarcı boşuna ayak diretti ve geceleri sıcak içki içmeye alışık olmadığını boşuna haykırdı. Cinlerden biri sıcak sıvıyı boğazından akıtırken bir başkası onu sımsıkı tutuyordu. Orada olanların tümü mezarcının öksürdüğünü, soluk soluğa kaldığını, yanmış gözlerinden akan iri gözyaşı damlalarını sildiğini görünce mağarayı yerinden sarsan bir gök gürültüsü gibi tiz ve korkunç kahkahalar attılar. Cinler kralı pembe şapkasını zarif bir tavırla çıkarıp sipsivri ucunu Gabriel'in gözüne sokacak gibi uzatarak ve korkunç bir şekilde onun canını acıtarak
"Şimdi!" dedi. "Gülmekten nefret eden bu adama eğlence listemizden birkaç neşeli sahne gösterelim."
Bunu söyler söylemez mağarayı kaplayan yoğun bulut tabakası gitgide kaybolarak basit ama tertemiz ve düzenli bir apartman dairesini ortaya çıkardı. Birkaç çocuk ocağın başında analarının dizi dibinde oturuyorlardı. Anaları arada bir kalkıyor, perdeleri aralıyor ve sanki birini bekliyormuş gibi dışarıya bakıyordu. Masanın üstüne basit bir akşam yemeği hazırlanmıştı. Sonunda kapı çalındı, anneleri kapıyı açarken çocuklar içeriye giren babalarını el çırparak karşıladılar. Baba üstündeki karları silkeledikten sonra paltosunu çıkardı ve sonra masanın başına oturdu. Çocuklar babalarının dizlerine tırmandılar. Hepsinden mutluluk ve sağlık fışkırıyordu. Sonra bu görüntü yavaş yavaş değişti. Evin en küçük ve en sevimli çocuğunun ölmekte olduğu küçük bir yatak odası belirdi. Çocuğun yanakları güller gibi pembeleşmiş, gözleri çakmak çakmaktı. Mezarcı büyük bir dikkatle bunları inceliyordu. Kısa bir süre sonra çocuğun boynu büküldü. Ölmüştü. Kardeşleri yatağın çevresine toplanıp korkuyla küçük ölüye bakıp sarkmış olan minik eli sevgiyle sıktılar. Çocuğun ölmüş olduğunu, ışıklı ve mutlu gökyüzünden gelen küçük bir meleğin onu kutsadığını anlıyorlardı. Yine hafif bir bulut tabakası geçti görüntünün üstünden ve sahne bir kez daha değişti. Artık iyice yaşlanmış ana babayla gitgide sayıları azalmış çocuklar göründü. Bununla birlikte huzurluydular ve her birinin yüzünde sanki bir mutluluk okunuyordu. En küçük çocuktan sonra baba, bir süre sonra da bütün yaşamı boyunca ona arkadaşlık etmiş olan eşi ve çocukları teker teker mezara giriyorlardı. Geride kalanlar mezarın üstünü örten otları gözyaşlarıyla ıslatarak ölülerine doğru eğiliyorlardı. Sonra ayağa kalkıyor, üzgün olmalarına karşın nasıl olsa bir gün karşılaşacaklarını bildikleri için umutsuz yakınmaları bırakarak uzaklaşıyorlardı. Bu düşünceyle kısa bir süre sonra mutluluk ve neşelerine kavuşuyorlardı. Her şeyi mezarcının gözünden gizleyen bulut bir kez daha sahnenin üstüne çöktü. Cinler Kralı geniş yüzünü Gabriel Grab'a çevirerek, "Bütün bu gördüklerin üstüne neler düşünüyorsun bakalım?" diye sordu. Gabriel gördüğü şeyin çok sevimli olduğunu kekeledi ama bu arada kendisini aşağılayarak süzen cinin karşısında ne kadar utanç duyduğunu da gizleyemedi. Cin küçümseyici bir sesle, "Oh sefil adam!" diye haykırdı. "Sen daha çok şeyler söylemek istedi ama duyduğu küçümseme sesini boğdu." O zaman lastik gibi esnek bacaklarından birini kaldırdı, başının çevresine doladı ve nişan alarak Gabriel Grab'a korkunç bir tekme attı. Bu hareket bir işaret yerine geçti. Bütün cinler Gabriel Grab'ın çevresinde toplandı ve acımasız kaba tekmeler atarak onu hırpalamaya başladılar. Cinler Kralı, "Ona daha başka şeyler de gösterelim," dedi. Bu sözler üstüne mağaranın içindeki bulut tabakası kalktı ve Gabriel'in memleketinin çevresindeki kırlara benzeyen bir görüntü ortaya çıktı. Güneş deniz kadar mavi bir gökyüzünde parlıyor, ağaçlar ve çiçekler o pırıl pırıl ışıkta olduklarından daha yeşil ve daha canlı görünüyordu. Dere tatlı tatlı akıyor, ağaçlar yaprakların arasından mırıldanarak dolaşan rüzgarla hışırdıyordu. Kuşlar dallar üstünde cıvıl cıvıl ötüşüyor, tarla kuşu şarkı söyleyerek sabahı karşılıyordu. Aslında sabahın ilk saatleriydi. Apaydınlık, mis kokulu, mutlu bir yaz sabahıydı. Her şey yaşamı kışkırtıyordu. Her şeyden hayat fışkırıyordu. Karınca yuvasından çıkıyor, günlük ekmeğini bulmak için yola koyuluyordu. Kelebek güneşin sımsıcak parlaklığı altında ısınarak uçuyordu. Yüzlerce böcek uçabilmenin verdiği sevinçle kısa ama mutlu yaşamlarına şükrederek saydam kanatlarını açıyorlardı. İnsanoğlu da doğaya çıkıyordu. Her şey aydınlık ve parlaktı. Bulut bu görüntülerin üstünde yoğunlaştı ve yeniden her şeyi mezarcının gözlerinden gizledi. Cinler Kralı bir kez daha Gabriel Grab'a döndü ve "Ne düşünüyorsun bakalım?" diye sordu. Gabriel bunların da çok ilginç ve sevimli olduğunu söyledi ama cinin küçümseyen bakışları altında gitgide daha çok ezildi. Öfkeden köpüren Cinler Kralı "Alçak adam!" diye bağırdı gene. Öteki cinler efendilerinin hareketlerini izlerken Cinler Kralı havaya kaldırdığı bacağını mezarcının omzuna attı. Birçok kez bulut çöktü ve kalktı ve bütün bu görüntüler Gabriel'a birçok şey öğretti. Cinlerin tekme yağmuru altında omuzları yanmaya başlayan mezarcı gitgide daha ilgi çekici olan sahnelere gözlerini dikmiş bakıyordu. Çok katı koşullar altında çalışan insanların güç ve kavga vererek bir parça ekmek kazanmalarına karşın mutlu ve apaydınlık olduklarını gördü. Tanrı'nın en nazik yaratığı olan kadının çok büyük acılarla yüreğinde bir sevgi pınarı ve sadakat taşıdığı için çok büyük yıkımlar ve acılarla karşı karşıya olduğunu gördü. Ama özellikle kendisi gibi başkalarının mutluluklarına ve sevinçlerine karşı büyük bir öfke duyan insanların bu güzel yeryüzündeki en çirkin bitkilerden farksız olduğunu anladı. O zaman yeryüzündeki bütün iyilikleri kendisinin kötü yanlarıyla karşılaştırdı ve yaptığı hesaplaşmalar sonucunda bu dünyanın değerli ve saygıya değer olduğuna karar verdi. Bu sonuca vardığı an bulut onun tüm duyguları üstüne yayıldı. Cinler teker teker yok olurken tamamen sakinleşmiş bir halde yere düştü. Uyandığında gün doğmuştu. bir mezar taşının üstünde boylu boyunca yatıyordu. Yanı başında boş içki şişesi duruyordu. Paltosu, iş önlüğü ve el feneri geceleyin meydana gelen donla toprağa karışıp gözden kaybolmuşlardı. İlk anda başına gelen şeyleri kuşkuyla düşündü ama ayağa kalkmayı denediği zaman omuzlarında duyduğu korkunç acı cinlerin tekmelerinin gerçek olduğuna ona inandırdı. Gabriel Grubb her yanı yara bere içinde acı çekerek ayakta daha dik durmaya çalıştı. Paltosunun üstündeki karları silkeleyip omzuna attı ve ağır adımlarla kente doğru yola koyuldu. Gabriel Grubb artık bambaşka bir insan olmuştu. Kimsenin onun pişmanlık duyduğuna inanmayacağını düşündüğü için başka bir yaşam bulmak üzere yolunu değiştirdi. Bir süre sonra el feneri, iş önlüğü ve şişe mezarlıkta bulundu. İlk günler birçok kimse çeşitli dedikodular yapıp mezarcının kaybı ile ilgili sonsuz tahminler yürüttüler. Ama daha sonra güvenilir tanıklar mezarcıyı kırmızı eğerli, tek gözlü, aslan pençeli ve ayı kuyruklu bir atın üstünde havada uçarken bizzat kendi gözleriyle gördüklerini söylediler. Otuz ikinci mektup. Düşünen Maymun. Sevgili Delio, görüyorum ki maymunlarla çok ilgileniyorsun. Bana gönderdiğin fotoğraf çok iyi çekilmiş. Sanırım düşünen bir maymunun resmi bu. Herhalde yiyebileceği meşe palamutlarını ve hayvanat bahçesi yöneticilerinin yemek olarak verecekleri öteki yiyecekleri düşünüyor. Papağanın nasıl? Sözlerimi karıştırmaya başladım ama serçeleri düşünüyordum da. Senin kuş neler yiyor? Marul gibi sebzeleri mi, yoksa kuru meyve, bakla, nohut, ceviz, badem gibi kuru şeyleri mi? Ben çocukken evimizde Abissina'dan gelme bir papağan vardı. Bütün gün kuru bakla, nohut, badem ve cevizi biz yiyorduk, kemirirdi. Çok sevimsizdi çünkü yemekten başka bir şey bilmiyordu. Üstelik hiç de güzel değildi. Gövdesi kadar kocaman bir başı vardı. Rengi sarıya çalan bir griydi. Umarım senin kuş çok daha güzel ve sevimlidir. Okuduklarınla ilgili bana bir şeyler yaz. Çalışmalarında başarılar dilerim. Seni sevgiyle kucaklarım. Antonio. 33. mektup. Yavru köpek. Sevgili Delio, neden artık papağanından söz etmiyorsun? Hala yaşıyor mu? Yoksa bir keresinde hep onu anlattığını yazdım diye mi artık hiç sözünü etmiyorsun? Haydi keyfine bak Delio. Tanya, senin yaşındayken bir köpeğim olduğunu ve böyle bir köpeğim olduğu için yarı çılgına döndüğümü sana anlatmamı istiyor. Görüyorsun işte, bir köpeğin çok çok da küçük olsa bir papağandan çok daha fazla cana yakın olduğu, ama belki de sen tersini düşünüyorsun, bir gerçektir. Çünkü sahibiyle oynar, sevinçle kuyruğunu sallar. Benimki anlaşılan bir yavru köpek olarak kalmıştı çünkü sevincini bana göstermek için sırtıma çıkar ve çişini yapardı. Ne de kötü bir kokusu vardı. Gerçekten de çok küçüktü. O kadar ki uzun süre merdivenden basamakları çıkmayı başaramadı. Upuzun kapkara tüyleri vardı. Sakallı bir cüceye benziyordu. Tüylerini bir aslan yavrusununki gibi kesmiştim. Ama güzel bir köpek değildi. Hatta çirkindi. Şu anda çok çok çirkin olduğunu anlıyorum. Ama bilsen beni nasıl da sever ve güldürürdü. En çok sevdiğim oyun şuydu. Kırlara oynamaya çıktığımda onu bir taşın üstüne bırakırdım. O atlamayı göze alamaz, şaşkın şaşkın çevresine bakınır, sonra da ağlamaya başlardı. Zikzaklar çizerek uzaklaşır, ya bir çukura ya da bir kovuğa gizlenirdim. Köpek önce bağırır, sonra inmenin bir yolunu bulur ve havlamaya başlardı. Bu beni çok eğlendirirdi. Çünkü zavallıcık henüz çok genç olduğu için öfkeyle uluyarak arka taraftaki taşlara bakar, küçük ama onun için büyük olan çukurlara bakar ve çılgına dönerdi. Gizlendiğim yerden bir çıktığım zaman ne şenlik oluyordu ya. Hele çiş bolluğu görülecek şeydi. Sevgili çocuğum, şimdi artık papağanından bana söz edeceksin değil mi? Sevgiyle kucaklarım. Antonio. 34. mektup. Hasta papağan. Sevgili Delio, papağanının kanadından düşen tüyü ve kır çiçeklerini aldım. Çok sevindim. Kuşunun nasıl bir şey olduğunu düşleyemiyor, böylesine kocaman tüylerin niye döküldüklerini bir türlü anlayamıyorum. Belki de sobanın sıcaklığı derisi için zararlı oldu ya da hiçbir şey yok ve iyi havalarla birlikte her şey düzelecek. Belki de kendi memleketinde onun türünden olan kuşların yediği şeylerin yerini tutacak çok taze yemler vermek gerek. Çünkü evde beslenen hayvanların yanlış yemlerle vitaminsiz kalıp tüylerini döktüklerini ve bir çeşit uyuza yakalandıklarını, bu hastalık bulaşıcı değilmiş, okumuştum. Her zaman kötü, bayat ekmek yediği için öylesine cılızlaşmış bir serçenin birazcık yeşil salata yiyerek nasıl iyileştiğini gözlerimle gördüm. Sana düşten söz ederken ne demek istediğimi artık hatırlamıyorum. Belki de boşlukta toplu iğne başı üstünde gökdelenler yaratmayı vurgulamak istiyordum. Sevgili Delio, gözlerinden öperim. Antonio. 35. mektup. Tüyler büyüyorlar. Sevgili Delio, bu kez senden hiçbir haber alamadım. Giuliano'nun fotoğrafından papağanın kafesinin durduğu odanın bir köşeciğini görebildim ancak. Yazık ki zavallı kuşu biraz olsun dışarı bırakmak mümkün değil. Umarım taze marulla hemen o an koparılmış olmalı ve mısırla iyileşir ve tüyleri eskisinden daha uzun ve parlak olur. Öperim. Antonio. 36. mektup. Tarih çalış. Çok sevgili Delio, kendimi biraz yorgun hissediyorum ve sana uzun uzun yazamıyorum. Ama sen bana sürekli yaz, okulda ilgilendiğin her şeyi anlat bana. Tarih dersinin tıpkı benim gibi senin de hoşuna gittiğini sanıyorum. Çünkü tarih, yeryüzünde yaşayan insanları, onları ilgilendiren her şeyi, insanların toplum içindeki birleşimlerini, çalışmalarını, verdikleri savaşları, kendi kendilerini aşmalarını inceliyor. İşte bütün bunlardan dolayı onu başka bir şeyden daha az sevemezsin, öyle değil mi? Seni öperim, Antonio. 37. mektup. Deve kuşunun beyni. Sevgili Delio, Wells'ten çok kitap okumadım. Çünkü o kadar çok sevmiyorum. Eğer sen de okumuyorsan, sanırım biçemlenmen ve bir görüş kazanman açısından çok şey yitirmiş olmazsın. En önemli kitaplarından biri olan Dünya Tarihi, en azından Batı Avrupa tarihi üstüne yenilikler getirmiştir bu kitap. Yalnızca Yunan'a, Mısır'a, Roma sanatına değil de Moğol, Çin ve Hint tarihlerine de büyük çapta yer verdiği halde pek sevemedim. Düş gücünü işleyen bir yazar olarak bana çok fazla kuru ve mekanik geliyor. Bir tarihçi olarak da akıcı değil. Sistem anlayışı ve düzeni eksik. Sana yazdığım bu şeyleri sevip sevmediğini ve anlayıp anlamadığını bildir bana. Geçen mektubuna karşılık veremedim. Beyinleri çok gelişmiş, arka ayakları üstünde dimdik durabilen fillerden oluşmuş bir dünya düşüncesini ortaya atman çok hoşuma gitti. Bu uçsuz bucaksız yeryüzü üstünde yaşayabilmeleri için kim bilir ne kadar yüksek gökdelenler yapmak zorunda kalacaklardı. Ama beyin elsiz ne işe yarar ki? Deve kuşları başlarını dik ve özgür tutabilir. İki ayak üstünde durabilirler. Ama bu beyinlerini geliştirmek için yeterli bir neden olamaz. Uzun yaz. Seni öperim. Antonio. ...38. mektup... Fil hortumu. Sevgili Delio, filler yeryüzünde insan gibi doğanın güçlerine üstün gelebilecek, kendi özel yetilerinden yine kendileri adına soyut olarak yararlanabilecek bir düzeye erişebilirler mi? Ya da erişebilmişler miydi? Bilemiyorum. Fil somut olarak insanın geçirdiği evrimi geçirmedi hiç kuşkusuz. Geçirmeyecek de. Çünkü insanoğlu fili kendi yararına kullanır. Ama fil insanı kullanamaz. Hatta onu yiyemez bile. Düşündüğün gibi filin ayaklarının uygulamada kullanışlı olması gerçeğe karşılık vermez. Aslında filin hortumu yalnızca teknik bir öğe olarak kalır ve fil gözüyle bakılacak olursa ağaçları sökmeye, bir takım tehlikelerden korunmaya yarar. Bana tarihten hoşlandığını yazmıştın. Böylece fil hortumuna kadar geldik. Tarih çalışmak için sanırım eğer böyle olsaydı, eğer şöyle olsaydı diye aşırı düş kurmaya gerek yok. Örneğin eğer fil beyninin gelişebilmesi için arka ayakları üstünde durabilseydi, eğer, peki ya filler tekerlekli de olsalardı, doğal bir tramvay olurlardı herhalde. Ya kanatları olsaydı, çekirge sürüsü yerine uçan filler sürüsünü düşün bir kez. Zaten gerçek bir tarih çalışması yapmak oldukça zordur. Çünkü büyük bir bölümüne ait belgelerin hiçbiri ortada yok. Temeli olmayan varsayımların üstünde durarak niye zaman yitirmeli? Hem sonra senin varsayımların çok fazla antropomorfizmo. Neden filler insanın geçirdiği evrimi geçirsin? Kim bilir belki de yaşlı bilge ya da genç ve tecrübesiz bazı filler kendi görüşleriyle neden insanoğlunun bir fil hortumuna dönüşmedikleri varsayımını ortaya atmışlardır. Bu konu üstüne yazılmış uzun bir mektubunu bekliyorum. Burada henüz hava soğumadı. Her zaman yerlerde dökülmüş çiçekler görmek mümkün. Şu sıralar benimle birlikte yaşayan hiçbir kuş yok ama avluya her çıkışımda iki kara tavukla onları yakalamak için pusu kuran iki kedi görüyorum. Yalnız kara tavuklar hiç de korkmuş gözükmüyorlar. Hep neşeli ve özgürler. Seni kucaklarım. Antonio. 6. ayrımın sonu. Sayfa 93.